Ayrım 4. YGS, LYS, Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı. Sayfa 57. Cümlede anlam. Kendine güvenin en mükemmel yolu, başarısızlığa imkan vermeyecek derecede iyi hazırlanmaktır. Lockwood Thorpe. Cümlede anlam. Cümle, duygu, düşünce, hayal, bilgi, haber, oluş ya da kılış, yargı bildiren temel birimdir. Cümlede anlam ilişkileri, eş veya yakın anlamlı cümleler. Bir düşünce veya yargı farklı farklı sözcükler ve cümle kuruluşlarıyla ifade edilebilir. Dolayısıyla bir cümlenin eş anlamlısı veya yakın anlamlısı bulunabilir. Başarı, kişiden kişiye değişebilen bir kavramdır cümlesini şu şekillerde de söylemek mümkündür. Göreceli bir kavramdır başarı. Başarı, yoruma açık bir kavramdır. Soru 1. Tutarlı bir dil anlayışı yok yazarın. 2. Şair sözcüklerini özenle seçmiş. 3. Şiirinden bir sözcüğü bile atamayız. 4. Gereksiz bir sözcük yoktur şiirlerinde. 5. Bir eserin değerini dilin kullanımı belirler. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde aynı düşünce farklı biçimlerde söylenmiştir? A. 1 ve 2, B. 2 ve 5, C. 2 ve 3, D. 3 ve 4, E. 4 ve 1. Cevap. Birinci cümlede şairin dil anlayışından, ikinci cümlede sözcük seçiminden, beşinci cümlede ise dilin bir eserdeki öneminden söz edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü cümlelerde ise yazarın gereksiz sözcük kullanmadığı anlamı iki farklı cümlede kendini göstermiştir. Çünkü bir şiirinden bir sözcüğü bile atamamak, bir anlatımda gereksiz sözcüğün olmaması demektir. Doğru seçenek D'dir. Not: eş anlamlı gibi görünen kimi cümlelerin farklı yorumlara ve çağrışımlara açık olması söz konusu olabilir. Böyle cümleler için eş anlamlı cümle yerine en yakın anlamlı cümle ifadesi kullanılır. Soru 1. Ahmet Haşim anlatacaklarını örtük anlatır. 2. Ahmet Haşim de bir şeyler anlatır okura. 3. Anlamı ikincil gören bir şairdir Ahmet Haşim. 4. Ahmet Haşim'in şiirleri yoruma kapalıdır. 5. Söyleyeceklerini apaçık söylemez Ahmet Haşim. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A. 1 ve 2, B. 1 ve 5, C. 2 ve 5, D. 3 ve 4, E. 3 ve 5. Cevap: Ahmet Haşim'in şiirinde okura bir şey anlatması ile anlattığı şeylerin yoruma kapalı olması farklı şeylerdir. Yine Ahmet Haşim'in şiirlerinde anlamın ikincil olması ile anlatacaklarının örtük olması aynı şey değildir. Ancak anlatacaklarının örtük olması ile söyleyeceklerini apaçık söylememesi aynı anlama gelen ifadelerdir. Dolayısıyla 1 ve 5. cümleler aynı anlamda kullanılan cümlelerdir. Doğru seçenek B'dir. Soru 1. Yazar zamanının tanığı olmaktan alabilir mi kendini? 2. Canının istediği her şeyi yazabilmelidir yazar. 3. İstese de istemese de her yazar çağının tanığıdır. 4. Yazar bir belgeselci değildir ki çağının tanığı olsun. 5. Yaşadığı zamandaki olumsuzluklara müdahale etmelidir yazar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A. 1 ve 5, B. 3 ve 4, C. 2 ve 3, D. 1 ve 3, E. 4 ve 5. Cevap: Birinci cümlede Sözde soru cümlesiyle sağlanan anlam, üçüncü cümlede olumlu bir yargıyla tekrar edilmiştir. Buna karşın bir ve üçüncü cümlelerdeki anlam ile dördüncü cümlenin anlamı çelişir. İkinci ve beşinci cümlelerde birinci ve üçüncü cümlelerden farklı konulara değinilmiştir. Doğru seçenek D'dir. Birbiriyle çelişen cümleler. Bir yargının başka bir yargıyla karşıtlık göstermesi, yargıların birbirini çürütmesi demektir. Sonunu dahi kurgulamadan yazmaya başlamam bir romana ben. Cümlesi şu cümleyle çelişir. Roman yazmaya başlarken romanın nereye varacağını ben de bilmem. Soru. 1. Düşünceye değil, duyguya seslenmelidir bir şiir. 2. Anlattığı şeyi değil, nasıl anlattığını önemserim bir şiirin. 3. Şiir gönlün değil, beynin isteklerine cevap vermelidir. 4. O şiiri diğer şiirlerden ayıranın neler olduğuna bakarım. 5. Bir şiir yazıldıktan sonra şairin değil, okurundur artık. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri birbirleriyle anlamca çelişmektedir? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 3 ve 1, D. 4 ve 2, E. 5 ve 1. Cevap. Birinci ve üçüncü cümleler birbirinin tersi yargıları içeren cümlelerdir. Çünkü birinci cümlede şiirin duyguya, üçüncü cümlede ise şiirin düşünceye hitap etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Doğru seçenek C'dir. Cümle yorumlama. Neden bildiren cümleler? İki yargının birbirine neden-sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu cümlelerdir. Bu tür cümlelerde temel cümleye neden, niçin, niye soruları sorulur. Niçin, neden, niye sorularına cevap veren bölüm, neden cümlesini, geriye kalan bölüm ise sonuç cümlesini oluşturur. Not: neden-sonuç cümlesi için diye, den dolayı, den ötürü, ile edatlarıyla kurulabilir. Bu durumda edat olan kısma kadar olan bölüm temel cümlenin nedenini oluşturur. Hızlı konuştuğunuz için ne dediğinizi anlayamadım. Hızlı konuştuğunuz için neden, ne dediğinizi anlayamadım, sonuç. Neden anlayamadım? Yaz geldi diye karıncalar yuvalarından çıktı. Yaz geldi diye neden? Karıncalar yuvalarından çıktı, sonuç. Karıncalar yuvalarından niçin çıktı? Hava karardığından dolayı göz gözü görmüyordu. Hava karardığından dolayı neden? Göz gözü görmüyordu, sonuç. Katkılarınızdan ötürü bu güç durumdan kurtulabildik. Katkılarınızdan ötürü neden? Bu güç durumdan kurtulabildik, sonuç. Not: neden sonuç anlamı tonlamayla da sağlanabilir. Kaliteli değil, bu kumaşı kesinlikle almam. Kaliteli değil, neden? Bu kumaşı kesinlikle almam, sonuç. Taktik: bir cümlenin neden sonuç cümlesi olup olmadığını anlamak için birleşik cümlenin ortasına noktalama yerine çünkü bağlacı getirilir. Eğer bu bağlaç cümleye uygun düşüyorsa o cümle neden sonuç cümlesidir. Kuşlar bir daha bahçeye gelmedi, benim avcı olduğumu duymuşlar. Kuşlar bir daha bahçeye gelmedi, çünkü benim avcı olduğumu duymuşlar. Dikkat! Neden sonuç cümlelerinde neden ile sonuç bölümleri yer değiştirmiş olabilir. Bunlara gerekçeli cümle denir. Gökler ağlıyordu sen yoksun diye. Gökler ağlıyordu sonuç, sen yoksun diye neden? Derse yetişemeyiz artık, bu saate kadar zil çoktan çalmıştır. Derse yetişemeyiz artık sonuç, bu saate kadar zil çoktan çalmıştır neden? Soru: yazınsal türler arasında en çok anı okumayı severim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki yargının gerekçesi olabilir? A. Sanatın her alanıyla ilgilenen biriyimdir ben. B. Anı türünün de olmazsa olmazları vardır mutlaka. C. Yazarın özel yaşamından ayrıntılar vardır anılarda. D. Yazı türleri arasında net bir ayrım yapmak kolay değildir. E. Her yazarın kaleme alacağı birçok anısı vardır mutlaka. Cevap. Bir yargının gerekçesini bulabilmek için çünkü bağlacı kullanılabilir. Belirtilen gerekçenin de mantığa uygun olması gerekmektedir. Dolayısıyla seçeneklerdeki cümlelerden A, B, D ve E seçenekleri soruda verilen cümleye çünkü bağlacıyla bağlanamaz. Mantıklı cümleler ortaya çıkarmaz. Buna karşın çünkü bağlacını getirebildiğimiz C seçeneği aynı zamanda diğer seçeneklerden farklı olarak mantıksal olarak soruda verilen cümlenin gerekçesi olabilmektedir. Doğru seçenek C'dir. Not. Sonuç, kimi zaman gerçek nedene değil, başka bir nedene bağlanır. Böylelikle hüsnü talil sanatı yapılır. Sen gülünce güller açar. Geldin diye erken doğdu güneş. Amaç bildiren cümleler. İki yargının birbirine amaç-sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu cümlelerdir. Ne amaçla sorusunun cevabını oluşturan bölüm, amaç-sonuç cümlesinin amaç bölümünü buldurur. Not. Amaç-sonuç ilgisi, mek için, mek üzere, diye edatlarıyla sağlanabilir. Sıcak bastırmadan yürüyüş yapabilmek için sabah erkenden uyanıyorum. Elindeki tüm tiyatro biletlerini satmak üzere derneklere, okullara gitti. Onun gönlünü alabileyim diye istediği her şeyi aldım. Taktik. Her amaç-sonuç cümlesi aynı zamanda bir neden de bildirir. Ancak her neden-sonuç cümlesi amaç bildirmez. Ayrıca neden-sonuç cümlelerinde neden gerçekleşmiştir. Ancak amaç-sonuç cümlelerinde amaç henüz gerçekleşmemiştir. Bayramda giymek üzere kendine güzel bir pantolon aldı cümlesi amaç-sonuç cümlesidir. Amaç bayramda giyme henüz gerçekleşmemiştir. Ancak bu cümlede neden anlamı da vardır. İnsanlar sıcaktan bunaldığından dolayı denize dökülmeye başlamışlardı cümlesi neden-sonuç cümlesidir. Neden sıcaktan bunalmak gerçekleşmiştir. Soru, aşağıdaki cümlelerden hangisinde amaç-sonuç ilgisi yoktur? A. Kitap okuru sayısını arttırmak için çeşitli illerde paneller düzenlendi. B. Çekimi tamamlanan film, insanların beğenisini ölçmek üzere önce küçük bir gruba izletildi. C. Dergide yayımlanacak ürünleri seçmek üzere saat 3'te toplanacağız. D. Makale yarışmasında dereceye girmek için iyi bir araştırma yapması gerekti. E. Teknolojinin alıştırdığı kolaycılıktan dolayı roman ve şiire duyulan ihtiyaç son sıralarda yer alıyor. Cevap. A, B, C ve D seçeneklerinde amaç sonuç söz konusudur. Buna karşın E'de amaç değil, neden sonuç anlamı vardır. Doğru seçenek E'dir. Soru. Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan için cümleye amaç anlamı katmamıştır? A. İyi bir planlama yaptığı için sorun yaşamadı. B. Konsere katılmak için İstanbul'a gittiler. C. Her şeyin daha güzel olması için çalışıyorum. D. İçine sinen bir elbise bulmak için mağazaları dolaşıyor. E. Sinirlenmemek için elimden geleni yapıyorum. Cevap, için edatı cümleye çeşitli anlamlar katar. B, C, D ve E seçeneklerinde kullanılan için edatı cümlelere amaç anlamı katmışken A'da neden, sebep anlamı katmıştır. Doğru seçenek A'dır. Koşul bildiren cümleler. Fiilin gerçekleşmesi bir koşul şarta bağlıdır. Not. Koşul anlamı genellikle sa, s koşul kipiyle sağlanır. Sorsaydım söylerdi herhalde. Sorsaydım koşul, söylerdi herhalde sonuç. Ne kadar iyi yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar iyi yaşarsak koşul, o kadar iyi sonuç. Sevmese çiçek getirir miydi? Sevmese koşul, çiçek getirir miydi sonuç? Not. Koşul anlamı ınca, ince, dıkça, dikçe, zarf, fiil ekleriyle oluşturulmuş yan cümleliklerle de sağlanabilir. Çekiç vurdukça büyüyor sabır. Çekiç vurdukça koşul, büyüyor sabır sonuç. Denizi dağı aşınca görürsün. Dağı aşınca koşul, görürsün sonuç. Not. Koşul anlamı zarf fiillerin olumsuzuyla da kurulabilir. Bu soruları çözmedikçe diğer konulara geçemezsiniz. Bu soruları çözmedikçe koşul, diğer konulara geçemezsiniz sonuç. Not. Ancak, yalnız, fakat gibi bağlaçlar cümleye koşul anlamı katabilir. İngiltere'de okumanı ben de isterim. Yalnız, İngilizceyi önce burada iyice öğreneceksin. Ancak bu haftanın tüm ödevlerini bitirirsen dışarı çıkmana izin veririm. Me edatı koşul bildirebilir. Hata yaptın mı çok üzülebilirsin. Hata yaptın mı koşul, çok üzülebilirsin sonuç. Güldü mü cenazeye benzerdi. Güldü mü koşul, cenazeye benzerdi sonuç. Not. Bir cümlede birden fazla koşul cümleciği bulunabilir. Ağlarsam, çağırırsam seni, duyarsan sesimi gelir misin? Ağlarsam, çağırırsam seni, duyarsan sesimi, koşul. Soru. 1. Zamanını iyi kullanamadığından dolayı yarışmayı kaybetti. 2. Ancak kitap okursan önemini kavrarsın okumanın. 3. Söylediklerini iyi anlamak için en önde yer buldum kendime. 4. Çevreye uyum sağlayamadığından çekip gitti buralardan. 5. İçime sinmesi için tekrar tekrar yazdım son sayfayı. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bir durumun gerçekleşmesi bir koşula bağlıdır? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Cevap: 1. ve 4. cümleler neden? 3. ve 5. cümleler amaç cümlesidir. 2. cümle ise okumanın önemi kitap okumaya bağlı kılındığı için koşul şart cümlesidir. Doğru seçenek B'dir. Açıklama bildiren cümleler. Yargılardan birinin ötekini açıklayıp yorumladığı cümlelerdir. Özellikle neden sonuç cümlelerinde karşımıza çıkan açıklama cümlelerinde yani, çünkü, demek ki, anlaşılan, başka bir deyişle gibi bağlaçlar bulunabilir. Fotoğrafları çıkardı gazetelerde çünkü sevilen bir sanatçıydı o. Bugün ayın 14'ü, demek ki artık gelmeyecek. Anlaşılan o ki 10 gün içinde bütün işler bitecek. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Karşıtlık bildiren cümleler, birbirine karşıt, zıt durumları veya yargıları ifade eden cümlelerdir. Karşıtlık, kimi zaman zıt sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla da sağlanabilir. Komşular kanlı bıçaklıysa bile, saksılar sevgi duyar pencereden pencereye. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Soru. Aşağıdakilerden hangisinde karşıt durumlar söz konusu değildir? A. Derin boğazlarda köpüren ırmaklar düzde miskinleşir. B. En büyük acılardan doğmuştur en büyük sevinçler. C. İçeri çok sessiz. Dışarı çıkınca telefonu bile duyamıyorum. D. Yağmur denize iri damlalar halinde çarpıyordu. E. Biçimdeki yenilikleriyle öne çıkan kitap İçerikte oldukça alışılmış. Cevap: A, B, C ve E seçeneklerinde karşıt durumlar bir arada verilmiştir. D'de ise böyle bir durum yoktur. Doğru seçenek D'dir. Not: Karşıtlık bildiren cümlelerde tezat sanatı söz konusudur. Her gün arar da sorarsam akrabaları, 40 yılda bir defa selam gelir bana. Üstelik anlamlı pekiştirme cümlesi. Üstelik, hatta, hem, hem de, bile, de gibi bağlaçlar üstelik anlamı katar. Mezun olur olmaz işe girdi, üstelik iyi maaş alıyor. Hasta olduğumu duydun, gelmeyi bırak, beni kimseden sormadın bile. Arabayı bu hızda kullanırsan kaza yapabilir, Hatta ölebilirsin. Hem kel hem fodul bir adam olduğunu kendi de biliyordu. Yeteneksiz olmasına rağmen üstünlük taslayan biri bunu başkaları biliyordu. Üstelik kendi de biliyordu. Öneri bildiren cümleler. Bir işin içinden çıkmak amacıyla teklif veya tavsiye bildiren cümlelerdir. İnsanların kitap okumaktan zevk almaları için kitap okumaya ilgilendikleri türlerle başlamalarını tavsiye ederim. Çevre düzenlemesi için bence bir çevre mühendisiyle işbirliği yapmak iyi olur. Bilimsel bir yazı yazmak için yeni araştırmalar yapman yerinde olacaktır. Şiir alanında daha başarılı olduğun için kendini bu türde yetiştirmen daha iyi olur. Öğüt bildiren cümleler. Karşıdakine yol gösterme amacıyla söylenen nasihat bildiren sözlerdir. Atasözleri ve özdeyişler genellikle öğüt verir. Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Atasözü. Kazma kuyuyu kendin düşersin. Atasözü. Atasözü. Dikkat! Öneri cümlelerinde bir sorunu çözmek için tavsiyede bulunmak söz konusuyken, öğüt içeren cümlelerde amaç belli bir sorunu gidermek değil, kişiye herhangi bir konuda yol göstermektir. Bugünün kıymetini bil, yoksa yarın pişman olursun. Öğüt. Bugün dinlenip yarın ders çalışman bence senin için daha verimli olur. Öneri. Ön yargı bildiren cümleler. Herhangi bir konuda sağlıklı bir değerlendirme yapılmadan söylenen olumlu veya olumsuz hüküm bildiren cümlelerdir. Bu çocuk çok iyi bir sanatçı olacaktır. Olumlu ön yargı. Son romanımın çok ilgi göreceğinden eminim. Olumlu ön yargı. Diğer filmleri yıllarca etkileyecek bir sinema filmi çekiyorum. Olumlu ön yargı. Bu çocuk adam olmaz. Olumsuz ön yargı. Yazar bu öyküsüyle çok tepki toplayacaktır. Olumsuz ön yargı. 2000'li yılların Türk şiiri açısından bir dönüm noktası olacağını düşünmüyorum. Olumsuz ön yargı. Tasarı bildiren cümleler. İleriki zamanlarda gerçekleştirilmesi düşünülen işlerle ilgili projelerin belirtildiği cümlelerdir. Birkaç yıla kadar yeni ve farklı türlerle karşınıza çıkmayı düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda birkaç televizyon programında görünmek niyetindeyim. Önce gece gündüz demeden çalışacağım, emekliliğimde ise dinleneceğim. İlk öykülerinizi Varlık Dergisi'nde yayımlayacağız, sonra da kitabınızı basacağız. Varsayım bildiren cümleler. Olmamış bir durum veya olayı akıl yürütmek için olmuş gibi değerlendirmeye varsayım denir. Varsayım cümlelerinde tut ki, varsayalım ki, diyelim ki, ola ki, farz et, nı kabul edelim gibi sözler kullanılır. Söylenen son cümle varsayım sonucunda ortaya çıkan sonucu ifade eder. Kitap okuyanların sayısı yükseldi diyelim. İşte o zaman yazarlar daha mutlu olacak. Tut ki dünya turuna çıkıyorsun. İlk önce hangi ülkeyi görmek isterdin? Ola ki son kitabın pek ilgi görmedi. İşte o zaman senin imajın zedelenir. Bir film izlediğini kabul edelim. O filmden ne anladığını bu derste anlatabilirsin. Tahmin, olasılık bildiren cümleler. Bir olayın, durumun sonucunu kestirmeye tahmin, ortaya çıkacağına karar verilen sonuca ise olasılık denir. Tahmin cümlelerinde olasılık anlamı vardır. Bu tür cümlelerde sanırım, belki, olsa olsa, olmalı, olacak ki, bence, herhalde gibi olasılık bildiren sözler kullanılır. Yazar romanlarında hep yalnızlığı konu edinmiş. Sanırım o da yalnız bir insandı. Havalar öyle kötü ki ekinlerin biçileceği şüpheli bu yıl. Dili yalın bir öykücü olduğuna göre onun sadeliği seven biri olduğunu söyleyebiliriz belki. Soru: aşağıdakilerden hangisinde tahmin söz konusu değildir? A. Şairin bu kitabında sadece bireysel konuların işlendiğini görebiliyoruz. B. Sanatçının bu şarkısıyla ünleneceğini televizyona çıktığı ilk günde anlamıştım. C. Bu yılki sınavda Bu konudan kaç soru çıkacağını geçen yılki sorulardan çıkarmıştım. D. Sınıfımıza yeni gelen öğrenciyle iyi dost olacağımızı sanıyorum. E. Dışarıdaki çocuk korkudan zangır zangır titriyordur şimdi. Cevap B, C, D ve E seçeneklerinde tahmin söz konusudur. A'da ise bir çıkarım yapılmıştır. Doğru seçenek A'dır. Eşitlik bildiren cümleler. En az iki şeyin nicelik veya nitelik bakımından aynılığının söz konusu olduğu cümlelerdir. Savaşta iki tarafta ok ve mızrak kullanmıştı. Aşk kavramını tüm iyi şairler işlemiştir ve ortak noktada aşkı farklı farklı anlatmada birleşmişlerdir. Kahvedeki herkese birer fincan kahve ısmarladı. Mirasçılara miras eşit bir şekilde dağıtıldı. Soru: aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir eşitlik söz konusu değildir? A. Elmayı ortadan ikiye ayırıp elmanın bir parçasını kardeşine verdi. Tüm bulvarlara 30'ar zakkum ağacı daha dikileceğini öğrendik. C. Öğretmen öğrencisiyle aynen kendi çocuğuyla ilgilendiği gibi ilgileniyordu. D. İki asker savaş başlamadan önce ekmeği kardeş payı edip bölüşmüşlerdi. E. Oyuncular karşı takımı mağlup etmek için adeta savaştılar sahada. Cevap: sorunun A, B, C ve D seçeneklerinde bir eşitlik söz konusu iken E seçeneğinde bir eşitlik söz konusu değildir. Doğru seçenek E'dir. Aşama bildiren cümleler. Bir şeyin giderek azaldığını veya arttığını bildiren cümlelerdir. Üniversiteye girmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Hasta günden güne iyileşiyordu. Okudukça kendine güveni geliyor, kendine güvendikçe başarılı oluyordu. Yürüdükçe iştahı açılır, iştahı açıldıkça şişmanlardı. Giderek artıyor yalnızlığımız. Bu şehirde yaşamaya yavaş yavaş alışıyorum. Sezgi bildiren cümleler, içe doğma, hissetme bildiren cümlelerdir. Bana bir kötülüğü dokunacağını daha önce hissetmiştim aslında. Bu tatilde Türkiye'ye geleceğini anlamıştım. Sınavda başarılı olamayacak gibi geliyor bana. Eleştiri bildiren cümleler. Bir sanatçı, eser, konu, topluluk veya herhangi bir şeyin olumlu veya olumsuz yönlerini belirten cümlelerdir. Yazar bu kitabında renkli hayatları seçerek güncelliği yansıtmış ve bunda da gerçekten başarılı olmuştur. Olumlu eleştiri, beğenme. Şiirlerinde kendine özgü cümle yapılarıyla eleştirmenlerin beğenilerini kazanmıştır. Olumlu eleştiri. Orhan Kemal ve Yaşar Kemal, Çukurova'yı en iyi anlatan romancılarımızdır. Olumlu eleştiri. Bu kitap yazara ne katmış derseniz, hiçbir şey derim. Olumsuz eleştiri. Öykülerindeki betimlemelerin kuruluğu, kitabın edebi değerini düşürmüş. Olumsuz eleştiri. Oynadığı karakterin kişiliğine bürünememesi, karakterin gerçekliğini engellemiş. Olumsuz eleştiri. Soru: aşağıdaki cümlelerden hangisinde olumlu görüş bildirme söz konusu değildir? A. Türkçeyi en iyi kullanan şairlerimizden biridir Cemal Süreya. B. Yusuf Atılgan topu topu iki romanıyla ustalığını göstermiştir. C. Yazar fantastik kurguyla okuru büyüleyip hoş bir yolculuğa çıkarıyor. D. Yazar arabesk anlatımıyla yazık ki klasik Türk filmlerini aratıyor. E. Masumiyet filmini sinemamız için bir kazanım sayıyorum. Cevap: sorunun A, B, C ve E seçeneklerinde olumlu bir eleştiri, D seçeneğinde olumsuz bir eleştiri vardır. Doğru seçenek D'dir. Öz eleştiri cümleleri: kişinin kendisini veya kendisiyle ilgili konuları eleştirmesine öz eleştiri denir. Salah Birsel'i bizler kuşak olarak yanlış tanıdık. Şimdiye kadar yazdıklarımda kendimi çok iyi ifade ettiğimi düşünmüyorum doğrusu. Şimdi düşünüyorum da Ülkü Tamer için bir özel sayı hazırlamalıydık. Yorum bildiren cümleler, bir konu hakkında değerlendirme bildiren cümlelerdir. Yorum cümleleri öznel cümlelerdir. Bu resim hem duygusal bir filizlenmeyi hem de fiziksel bir çöküşü gösteriyor. Teknolojik uygarlığın bilime dayanmaması, bilimle beslenmemesi düşünülemez. Bu eserde cümleler dingin ve tutuk bir biçimde dizilmiş. Hayıflanma bildiren cümleler. Kişinin kendi yapıp etmelerinden, iş işten geçtikten sonra üzülüp pişman olduğunu bildiren cümlelerdir. Yazarın yeni çıkardığı kitabının eleştirisini de sıcağına sıcağına yapmamalıydım. Şiirlerimde deneyselliklere kalkmasaydım benim için daha iyi olacaktı. Yakınma bildiren cümleler. Kişinin başkalarının olumsuz tutum veya davranışlarından şikayet bildiren cümlelerdir. Eleştirmenlerimiz sadece Türk yazarları eleştirmekte yetiniyor nedense. Yazarların popüler kültürün etkisinde kalmalarına ve yapıtlarının çok satması için sıradanlaşmalarına kızıyorum doğrusu. İşlev, görev bildiren cümleler. Bir kavram, nesne veya kişinin görevini bildiren cümlelerdir. İşlev, bir nesne veya kimsenin gördüğü iş veya görevdir. Tiyatro, kişinin kendini dışarıdan görmesini sağlar. Tiyatronun işlevi, görevi. Şiir, en kaba saba insanı bile hüzünlendirir. Şiirin işlevi, görevi. Edebiyat, insanı daha insan kılmaktadır. Edebiyatın işlevi, görevi. Anlamlarına göre cümleler. Olumlu cümle. Yüklemi olumlu yargı taşıyan cümlelerdir. Biçimce ve anlamca olumlu cümleler. Ateş düştüğü yeri yakar. Hayat güzeldir. Dikkat! Yüklemin kötü bir durum veya olayı bildirmesi cümlenin olumlu veya olumsuz olmasını belirlemez. Bunu belirleyen şey eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Orman dikkatsizlik yüzünden yandı. Halit Bey tatil dönüşünde trafik kazası geçirmiş. Bu cümlelerde eylemler kötü bir durumu ifade etmektedir. Ancak eylemin iyi veya kötü olması cümlenin olumluluğu veya olumsuzluğu ile ilgili değildir. Önemli olan eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Bu cümlelerde eylem gerçekleşmiştir. Bu nedenle bu cümleler olumludur. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümleler. Hiçbir zaman yalan söylemedim değil. Sizi anlamıyor değilim. Olumsuz cümle. Yüklemi olumsuz yargı taşıyan cümlelerdir. Biçimce ve anlamca olumsuz cümleler. Kendimi nasıl tuttuğumu bilemezsiniz. İki gecedir uykusuzum. Zaman yok artık sevmeye, sevilmeye. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler. Ne arar ne sorarsın sen beni. Çık çıkabilirsen şu işin içinden. Soru cümlesi. Konuşmayacak mısın? Nerede kalacaksın? Neden arayıp sormadın? Dikkat! Cevap gerektirmeyen soru cümlelerine sözde soru cümlesi denir. Sözde soru cümlelerinde amaç soru sormak değildir. Bu cümleler şaşma, kızma, alay, onaylatma, kuşku ve bunun gibi anlamlar bildirirler. Ne geleyim buraya? Kızma. Oturmaz mısınız? Rica. Dikkat! Birleşik cümlelerde olumluluk, olumsuzluk ya da soru anlamı temel cümleye bakılarak çıkarılır. Bir söz söylemeden kapıyı kapattı. Olumlu. Soruyu okumadan cevaplamaya kalktım. Olumlu. Olmadık zamanlarda karşıma çıkıyor. Olumlu. Son şiirimi sana okumadan seni bırakmam. Olumsuz cümle. Okulu seviyor mu, sevmiyor mu anlayamadım. Olumsuz cümle. Ünlem cümlesi. Duygu, sevinç, korku, üzüntü, acıma, şaşma veya seslenme bildiren sözcükleri içeren cümlelerdir. Bu tür cümlelerde ünlem vurguyla sağlanır. Çık dışarı. Ne çok sevdin beni. Yaklaşmayın sakın. Yahu ben sana ne dedim? Ah kalbim, ben senden çok çektim. Not. Cümleler yüklemlerin bildirdiği anlama göre gereklilik, istek veya emir cümlesi adlarını alabilirler. Okumalıyım dergide çıkan bu yazıyı. Gereklilik cümlesi. Çiçekleri bugün sulayayım. İstek cümlesi. Otur oturduğun yerde. Emir cümlesi. İlettiği yargıya göre cümleler. Üslupla ilgili cümleler. Üslup. Biçem. Bir eserdeki anlatım özellikleri ve tekniklerinin bütününe denir. Sanatçı nasıl anlatmış sorusuna cevap veren cümle veya cümleler üslubu karşılar. Şiirde ölçü, kafiye, söz dizimi, nazım birimi, sözcük seçimi, öykü ve romanlarda tasvirler, öykülemeler, anlatıcının konumu, kullanılan dil, cümlelerin uzunluğu, kısalığı, anlatımın açıklığı, kapalılığı, yoğunluğu, duruluğu, sürükleyiciliği, özgünlüğü, akıcılığı, üslupla ilgilidir. Üslup, resim, heykeltıraşlık, müzik gibi diğer sanat dallarında da kullanılan bir sözcüktür. Ece Ayhan kadar söz dizimini bozmuş başka bir yazar var mıdır? Son kitabında sıkça kullanmış el, bulut, gök ve at sözcüklerini şair. İkinci kitabından itibaren uzun cümlelerle yazmaya başlıyor öykülerini. Yoğun olduğu kadar da duru ve akıcıdır İlhan Berk'in şiirleri. Yaşar Kemal bütün romanlarında açık bir anlatımı yeğlemiştir. Fazıl Hüsnü Dağlarca hece ölçüsüyle ve dörtlüklerle yazmış bu şiirleri. Kısa ve yoğun şiirlerin bulunduğu bir kitap olmanın halleri. Sözcükler özenle seçilmiş, dizeler ustaca kurulmuş kitapta. Soru: aşağıdakilerden hangisi sözü edilen sanatçının veya eserin anlatımıyla ilgili bir cümle değildir? A. Romanın kadın kahramanı gençlik yıllarıyla içsel bir hesaplaşma içindedir. B. İkilemelere Atilla İlhan kadar çok yer veren var mıdır bilmiyorum. C. Mahmut Şevket Esendal'ın hikayelerinde kısa cümleler ve akıcı bir dil dikkat çekiyor. D. Şair, şiirlerinde kullandığı noktalama işaretlerine de yeni anlamlar yüklüyor. E. Yalın ve yoğun bir şiir dili olan Sina Akyol, harf seçiminde çok titizdir. Cevap: B, C, D ve E seçeneklerinde sanatçının veya eserin anlatımına dönük bir değerlendirme varken, A seçeneğinde eserin içeriğine dönük bir değerlendirme vardır. Doğru seçenek A'dır. İçerikle ilgili cümleler. İçerik, konu, bir eserde verilen duygu ve düşüncenin bütününe denir. Sanatçı neyi anlatmış sorusuna cevap veren duygu, düşünce, hayal, olaylar içeriği oluşturur. Taşra'da yaşamış bir aydının sorunları var kitapta. Şehrin insanı bencilleştirmesini ele almış romanda. Soru: aşağıdaki cümlelerden hangisi sanatçı neyi anlatmıştır sorusuna cevap vermez? A. Yazar dilimizdeki kirlenmeyi örnekler üzerinden ortaya koymuş. B. Guernica'da savaşın kirliliğini tuvale yansıtmamış mıdır Picasso? C. Film baştan sona bir futbol takımının başarı öyküsünü sunuyor. D. İçeriği daha iyi verebilmek için iki ayrı sahne kurulmuş tiyatroda. E. Hikayede bir ailenin yaşamından yola çıkılarak bütün bir ülke anlatılmış. Cevap: sorunun A, B, C ve E seçeneğinde eserin içeriğine dair değerlendirmeler yapıldığından sanatçı neyi anlatmış diyebiliriz. D seçeneğinde eserin sunuluş şekli belirtilmiştir. Doğru seçenek D'dir. Cümlede anlatım özellikleri, tanım cümleleri. Bir varlığı veya kavramı temel nitelikleriyle tarif etmeye tanımlama denir. X nedir sorusuna cevap veren cümleler tanım cümlesidir. Tanımlar nesnel veya öznel olabilir. Nesnel olduğunda öğretici nitelik taşır. Şiir, ritimli sözlerle seslerin uyum içinde kullanımıyla ortaya çıkan edebi anlatım biçimidir. Nesnel tanım. Gerçek şiir bir cevherdir ve zamana direnir. Öznel tanım. Soru: aşağıdakilerden hangisi öznel bir tanım cümlesi değildir? A. Bir fırça darbesiyle çizilmiş bir resimdir kısa şiir. B. İnsanın kendini toplum içinde tanımlamasıdır meslek. C. Bir çemberin içinde kalan düzlem parçasıdır daire. D. Geometri etrafa farklı biçimlerde bakabilme sanatıdır. E. Absürt tiyatro, düş ile gerçeğin iç içe geçtiği bir türdür. Cevap: A, B, D ve E seçeneklerinde X nedir sorusuna öznel tanımlar cevap verirken, C seçeneğinde nesnel bir tanım yapılmıştır. Doğru seçenek C'dir. Karşılaştırma cümleleri. En az iki varlık, kavram ya da durum, nitelik veya nicelik yönünden değerlendirilir. Karşılaştırmalarda benzerlikler, orta noktalar veya zıtlıklar ortaya konur. Karşılaştırma cümlelerinde göre, kadar, gibi edatları, daha, en zarfları, ise, aynı gibi sözcükler kullanılır. Homeros ve Can Bahadır Yüce arasındaki fark sadece konu ve dildedir. Kasabanın en eski evi çocuklarının oyun alanıydı. Not: karşılaştırmalarda karşıtlıklar belirtilebilir. Tanzimat edebiyatı sanatçıları toplumsal konuları işlemelerine karşın Servet-i Fünuncular bireysel konuları işlemişlerdir. Kafka ne kadar şehirli bir yazarsa Hasan Ali Toptaş da o kadar kasabalı bir yazardır. Not: karşılaştırmalarda hangisinin daha üstün olduğu ortaya konabilir. Yazarlar içinde en sevdiğim İhsan Oktay Anar'dır. İlk kitabında daha çok bireysel konulara yönelmişti. Tiyatroyla da ilgilendi ama tiyatroyu sinema kadar benimseyemedi. Yazarın üslubunun düne göre yumuşadığını görüyoruz. Yahya Kemal, modern Türk şiirinin en büyük anıtıdır. Günümüz edebiyatında bu kadar fantastik bir yapıtla karşılaşamazsınız. Not: karşılaştırmalarda eşitlik veya aynılık söz konusu olabilir. Yazınsal türler arasında öykü kadar şiiri de severim. Hikayelerinde yer tasvirleri kadar kişi tasvirlerine de çok rastlanır. Bu şiir gibisini bu ayki dergilerde arasında bulsun. Gördüğümüz yayla evleri kulübeler gibi küçücüktü. Soru: aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? A. 90'lı yıllarda şiire ilgi gösterenler kuşaklarının en duyarlı, en aykırı bireyleriydiler. Yazarın hikayelerinde yaşanan anlık durumlar anlatılırken romanlarında zaman oldukça uzundur. C. Düne göre bugünün öykülerinde olaylar değil, durumlar anlatılmakta ve zaman kısalmaktadır. D. Türk edebiyatındaki hikayeciliğin bugünü geçmişinden asla koparılamaz. E. 90'lı yılların ilk döneminde yazılan şiirler 80'li yılların şiirinin gücün altında ezilmiştir. Cevap: A, B, C ve E seçeneklerinde bir karşılaştırma yapılmış, D seçeneğinde yapılmamıştır. Doğru seçenek D'dir. Benzetme bildiren cümleler. Karşılaştırmada olduğu gibi en az iki varlık, kavram veya durum söz konusudur. Benzetmede de karşılaştırma gibi ortak yönleri bulunan kavram, varlık ve durumlar vardır. Yazar özgünlüğü bakımından Kafka'yı anımsatıyor. İstanbul pencereden bakınca ağır bir yaralı hastaya benziyor. Vedalara açılan kapılar gibi hüzünle açar gözlerini yıldızlar. Benzetmelerde derecelendirme bulunabilir. Her gölge bir insan kadar inceydi, derindi. ÖYS 1995. Not: benzetme konusu kitabımızdaki söz sanatları bölümünde ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir. Örneklendirme cümleleri. Bir yargıyı somutlamak için o yargıyla ilgili kişi, eser, olay ve bunun gibi örneklerin verildiği cümlelerdir. Örneklendirme cümleleri genellikle mesela, söz gelimi, örneğin gibi bağlaçlarla başlar. Büyülü gerçekçiliğin Türk edebiyatındaki yansımalarından biri olarak Latife Tekin'i gösterebiliriz. Demir Özlü, Adnan Özyalçıner, Fakir Baykurt, 1940 kuşağı öykücülerinden birkaçıdır. Fantezi ve bilim kurgu unsurlarından yararlanan yazarlarımızdan birkaçı Orhan Duru, Levent Şenyürek, Ümit Kireççi'dir. Kurtuluş Savaşı'nı işleyen romanlar arasında Ankara, Ateşten Gömlek ve Yaban'ı örnek olarak verebiliriz. Öznel ve nesnel anlatımlı cümleler. Kişisel görüş bildiren, tartışmaya açık cümleler öznel, bilimsellik taşıyan, tartışmasız kabul edilmek zorunluluğu olan cümleler ise nesneldir. Nazlı Eray'ın Aşk Artık Burada Oturmuyor adlı öykü kitabı, edebiyatımızın fantastik türde verdiği en güzel ve en şaşırtıcı yapıttır. Bu cümlede en üstünlük bildiren en zarfından da anlaşılacağı gibi öznel yargılı bir cümledir. Güzellik ve şaşırtıcılık kişiye göre değişir. Ancak bu cümleden öznelliği ifade edecek sözcükler çıkarılırsa cümle nesnelleşir. Nazlı Eray'ın Aşk Artık Burada Oturmuyor adlı kitabı fantastik türde bir yapıttır cümlesi kimsenin itiraz edemeyeceği tarafsız bir cümle olduğundan nesnellik ifade eder. Dikkat! Sanatsal cümleler öznellik bildirir. Dağ başında kar fırtınasına tutulmuş bir çiçeği hatırlatıyor bakışların. Soru: aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir cümle değildir? A. Metin Kaçan'ın ağır romanı gerçekçi anlatımın en başarılı örneklerinden biridir. B. İhtiyar Adam ve Deniz izlenmeye değer en iyi filmlerden sayılabilir. C. Dinlediğimiz ezgiler içimizde yepyeni bir yaşama sevinci uyandıracak nitelikteydi. D. Ahmet Haşim'in Sonbahar şiirindeki kişileştirme de çok ilgi çekicidir. E. Tevfik Fikret'in şiir kitapları vardır. Onun eserleri arasında roman yoktur. Cevap: öznel cümle yorum bildiren, tartışmaya açık cümlelerdir. A'da kullanılan en başarılı sözü, B'de en iyi ifadesiyle oluşan özellik, C'de süslü bir ifadeyle, D'de ise çok ilgi çekicidir sözüyle sağlanmıştır. Tüm bu cümleler itiraz yaratabilecek yargılardan oluşmaktadır. Buna karşın E seçeneğinde Tevfik Fikret'in eserleriyle ilgili tartışmasız kabul edilen gerçekler belirtilmiştir. Doğru seçenek E'dir. Doğrudan anlatımlı cümleler. Doğrudan dolaysız anlatım, bir anlatımda başkalarının sözleri kanıt olarak vurgulanmak istendiğinde başvurulan bir yoldur. Doğrudan anlatımda cümle ilk ağızdan kurulabildiği gibi başkaları tarafından da aynen aktarılabilir. Sınavdan önce iyi bir kahvaltı yapın. Derin derin nefes almayı unutmayın. Öğretmen sınava girmeden önce dedi ki, sınavdan önce iyi bir kahvaltı yapın, derin derin nefes almayı unutmayın. Dolaylı anlatımlı cümleler. Dolaylı anlatımda bir başkasının sözü anlatıcının kendi anlatım biçimine uygun bir şekilde aktarılır. Öğretmen, sınavdan önce iyi bir kahvaltı yapmamız ve derin derin nefesler almamız gerektiğini söyledi. Tümden gelim, tüme varım cümleleri. Genelden özele gidilerek bir sonuç çıkarmaya tümden gelim, özelden genele gidilerek bir sonuç çıkarmaya ise tüme varım denir. Tümden gelim ile tüme varım birbirinin tersi yöntemle düzenlenir. İkisinde de yaşanmış, gözlemlenmiş, araştırılmış olayların sonuçlarını birleştirilerek bütünden parçaya veya parçadan bütüne gidilir. Tümden gelim. Yazısı çirkin olanlar zeki olurlar. O da zeki bir insan. Anneler vefalı olur. Senin annen de böyle bir anne. Bu yaşlarda çocuklar çok meraklı olur. Bizimki de bazı şeyleri merak etmeli. İyi şiir ustalık ister. Bu şiir de iyi bir şiirdir. Tüme varım. Güneyin insanları sıcakkanlı olur. Çalışkan insanlar titiz olur. Yazarlar, şairler çok zeki insanlardır. Zengin toplumlar bilime, sanata zaman ayırma fırsatını daha çok yakalar. Cümle tamamlama. Bir cümlede boş bırakılan yerin uygun bir şekilde tamamlanması için cümlenin konusuna, düşünceye ve düşünce akışına dikkat etmek gerekir. Ardından seçeneklerdeki ifadelerin bu cümleye uyup uymadığına bakılır. Ayrıca verilen cümlelerdeki ipuçlarını kaçırmamak gerekir. Soru: bir nokta nokta çağında yaşıyoruz, tamam. Ama edebiyat yazan içinde nokta nokta içinde yavaşlık isteyen bir tür. Bu cümlede boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Kirlilik, söyleyen. B. Erdem, okur. C. Hız, okuyan. D. Hareket, insanlar. E. Erdem, yaşayan. Cümle tamamlamalarda mantıksal çıkarımlar yapmak gerekir. Ayrıca anahtar sözcüğü bulmak önemlidir. Anahtar sözcük, yavaşlık olduğuna göre doğru seçenek C'dir. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 67.